Ayrım 8. Kumarbaz 8. Buralıların promenade dedikleri kestane ağaçlarıyla çevrili caddede benim İngilizle karşılaştım. Dipnot. Promenade. Fransızca gezinti yeri. Beni görür görmez "Oh oh" diye lafa girdi. Size geliyordum ben de. Yoksa siz de bana mı? Sizinkilerden ayrıldınız demek. Öncelikle söyleyin bana. Siz tüm bunları nereden biliyorsunuz? Diye şaşkınlık içerisinde sordum. Yoksa herkes mi biliyor? Ah hayır, herkes değil. Aslında bilmelerine değecek kadar önemli değil zaten. Kimse bununla ilgili bir şeyden bahsetmiyor. Peki siz nereden biliyorsunuz? Biliyorum işte. Demek istediğim tesadüfen öğrendim. Şimdi nereye gitmeyi düşünüyorsunuz? Sizi severim. Sizi görmeye gelmemin nedeni de bu. Harikulade bir insansınız Bay Astley dedim. Parantez içinde bir yandan da meseleyi nereden duyduğunu öğrenmek için can atıyordum. Ben kahvemi içmedim henüz. Büyük ihtimalle siz de okkalı bir fincan içmemişsinizdir. Onun için kumarhanedeki kafeye gidelim derim. Oturup birer sigara içeriz ve hem bu arada ben size her şeyi anlatırım. Siz de bana tabii. Kafe 100 adım kadar ötedeydi. Kahvelerimiz geldi. Oturduk ve ben sigaramı yaktım. Bay Astley yakmadı. Gözlerini bana dikip anlatacaklarımı dinlemeye hazırlandı. Hiçbir yere gittiğim yok, buradayım diye söze girdim. Bay Astley onaylarcasına ben de böyle düşünmüştüm dedi. Bay Astley'i görmeye giderken ona Polina'ya olan aşkımdan bahsetmeye hiç niyetim yoktu. Aksine bu konuda hiçbir şey söylemeyecektim. Bunca zamandır ona bu konuda tek kelime bile etmemiştim zaten. Ayrıca Bay Astley çok çekingen bir insandı. Ta başından beri Polina'dan etkilendiğinin farkındaydım. Ama kızın adını ağzına hiç almadı. Ama tuhaftır, şimdi oturup donuk bakışlarını gözlerimin içine sabitleyince, neden bilmiyorum, birden ona her şeyi anlatma, Polina'ya olan aşkımdan en ince ayrıntısına kadar bahsetme arzusu uyandı içimde. Yarım saattir konuşuyordum ve bu çok hoşuma gidiyordu. İlk kez söz ediyordum aşkımdan. Bazı heyecanlı yerlerde yüzünün kızardığını fark edince, bilerek daha da bir heyecan katarak anlatmaya başlıyordum. Yalnız bir şey için pişmanlık duyuyorum şimdi. Fransız için söylemem gerekenden fazla laf ettim herhalde. Bay Astley, yüzü bana dönük, kıpırdamadan, gözlerimin içine bakarak, tek kelime etmeden ve hiç ses çıkarmadan beni dinliyordu. Ancak Fransız hakkında konuşmaya başlayınca, sert bir şekilde beni ilgilendirmeyen bir konu hakkında konuşma hakkını nereden bulduğumu sordu. Böyle tuhaf soruları hep sorardı zaten. Haklısınız, korkarım hakkım yok diye cevap verdim. Bu markiz ve bayan Polina hakkında varsayımlarımızın dışında net bir şey söyleyebilecek misiniz? Bay Ashley gibi çekingen bir insanın böylesine net bir soru sorması beni bir kez daha şaşırtmıştı. Hayır dedim. Elbette net bir şey söyleyemem. Öyleyse böyle bir şeyi aklınıza getirmekle ve bundan bana bahsetmekle yanlış yapıyorsunuz. Pekala, pekala, kabul ediyorum. Ancak asıl mesele bu değil diye sözünü kestim. Kendime hayret ediyordum. Ondan sonra ona dünkü hikayeyi en ince detayına kadar anlattım. Polina'nın eşek şakasını, baronla olan maceramı, kovuluşumu, generalin görülmemiş korkusunu ve nihayet de Degrox'un sabahki ziyaretini, son olarak da ona mektubu gösterdim. Bütün bunlar sizce ne ifade ediyor diye sordum. Bu konuda ne düşündüğünüzü öğrenmek için geldim zaten. Kendi adıma o Fransızı öldürebilirdim, hatta belki de öldürürüm. Ben de, dedi Bay Astley. Bayan Polina'ya gelince, insan bazen nefret ettiği insanlarla da ilişkide bulunmak zorunda kalabilir. Bazı ilişkilerin mahiyetini sırf dışarıdan gözlemleyerek anlayabiliriz. Biraz sakinleşseniz iyi olur bence. Elinizden geldiği kadar tabii. Dünkü davranışına gelince elbette tuhaftı. Sizi başından savıp baronun bastonunun altına yollaması değil de, parantez içinde, anlamıyorum hazır elindeyken bastonunu niye kullanmamıştı ki? Bu tür yakışıksız bir şaka, Hele de böylesine zarif bir hanımefendi. Öte yandan bu tür bir şakayı bu denli ciddiye alacağınızı da beklememiştir herhalde. Bay Esley'in yüzüne imalı imalı baktım ve aniden "Bakın ne diyeceğim," diye haykırdım. "Siz tüm bunları daha önceden biliyorsunuz gibime geliyor. Kimden öğrenmişsiniz söyleyeyim mi?" "Bayan Polina'nın kendisinden." Bay Esley şaşkın şaşkın bana baktı. Kendini toparlayarak "Tahminlerinizi pırıldayan gözlerinizden okuyabiliyorum," dedi. "Ancak ne olursa olsun tahminlerinizi dışa vurma hakkınız yok. Bu hakkı tanımayacağım size ve sorunuza da cevap vermeyeceğim." "Yeter artık, gerek yok zaten," diye bağırdım. Tuhaf bir şekilde darmadağınık olmuştum ve böyle bir düşünce aklıma nereden geldi bilmiyorum. Bay Esley, Polina tarafından neden, nerede ve ne zaman sırrını açabileceği biri olarak seçilmişti. Doğrusu son zamanlarda pek dikkat etmemiştim Bay Esley'e ve Polina benim için hep bir muamma olmuştu. Öylesine bir muamma ki, mesela şu an Bay Esley'e Polina'ya tutkumdan bu kadar bahsettikten sonra bile ilişkimiz hakkında söyleyebileceğim dişe dokunur tek bir şey olmadığı gerçeğiyle çarpılmışa döndüm. Tam tersine her şey garip, hayali ve temelden yoksundu. Nefesim kesilmiş gibi tıkandım ve "Of, pekala, pekala. Kafam karma karışık ve şu anda anlam veremediğim bir sürü şey var," dedim. "Siz iyi bir insansınız aslında. Şimdi başka bir mevzuya geçiyorum ve sizden öğüt değil, akıl vermenizi istiyorum." Bir anlık suskunluktan sonra devam ettim. "Ne dersiniz? Sizce general neden o kadar çok korktu? Yaptığım aptalca şakayı neden bu kadar büyüttü? O kadar büyüttü ki de Grox bile araya girme gereği duymuş. Parantez içinde, bilirsiniz çok önemli meseleler dışında hiçbir işe karışmaz. Bana geldi, parantez içinde, düşünsenize. Yalvardı, yakardı. De Grox gibi bir adam yalvardı da yalvardı. Dikkatinizi çekerim. Elinde Polina'nın mektubuyla geldiğinde saat 9'du. İnsan mektubun hangi arada yazıldığını merak etmeden duramıyor. Belki de sırf bunun için Bayan Polina'yı uyandırdılar. Bu yüzden Polina'nın onun kölesi olduğu sonucuna varıyorum. Parantez içinde, düşünsenize, o bile benim özür dilememi rica ediyor. Onun bu işlerle ne alakası olabilir ki? Bu onu neden bu kadar ilgilendirsin ki? Bir barondan ne diye bu kadar korkuyorlar? Ve ne var yani General Mademoiselle Blanc-Comminges'le evleniyorsa? Bu sebepten dolayı özellikle dikkatli olmaları gerektiğini söylüyorlar. Siz de takdir edersiniz ki bu kadar dikkat de biraz fazla ama. Ne dersiniz? Gözlerinizden bu konu hakkında benden daha fazla şey bildiğinizi okuyabiliyorum. Bay Ashley güldü ve olumlu manada başını salladı. Kesinlikle sizden çok daha fazla şey bildiğim kanısındayım, dedi. Tüm bunlarla tek ilgili insan Mademoiselle Blanc, bundan adım gibi eminim. Ne olmuş ki Mademoiselle Blanc'a, dedim sabırsızca. Parantez içinde, birdenbire Mademoiselle Polina hakkında bir şey öğrenebileceğim umuduna kapıldım. Kanımca Mademoiselle Blanc'ın şu sıralar baron ve baronesle karşılaşmaktan çekinecek özel bir durumu var. Hele ki bu karşılaşma berbat ve rezil bir tarzda olacaksa. Sonra? Mademoiselle Blanc 2 yıl önce bu mevsimde burada, Rulatenburg'daydı. Ben de buradaydım. O zamanlar ne Mademoiselle Blanc ne Mademoiselle de Comminges'ti. Ne de annesi Madame le Maman Comminges ortalardaydı. Demek istediğim hiç lafı edilmemişti. De Grox ise o da o zamanlar burada değildi. Akraba olmak şöyle dursun, yalnızca kısa bir süreden beri birbirlerinin tanıdıklarını düşünüyorum. De Grox'un markizliği de oldukça yeni bir şey. Bir olaydan ötürü öğrendim. Hatta De Grox adının bile yeni olduğu söylenebilir. Buralarda onu başka bir isimle tanıyan birini biliyorum. Ama bir sürü saygın tanıdığı var. Olabilir. Mademoiselle Blanc'ın bile öyle bir çevresi olabilir. Ancak 2 yıl önce şu sizin baronesin isteği üzerine Mademoiselle Blanc'a polis tarafından şehri terk etmesi söylenmişti ve o da terk etmişti. Nasıl oldu bu? İlkin oraya prens gibi bir şey olan Antica isimli bir İtalyan çıkmıştı. Barberin gibi bir şeyin adı. Adam baştan ayağa yüzükler ve pırlantalar içindeydi. Üstelik sadece takılardı bunlar. Çok ihtişamlı bir atlı arabayla dolaşırlardı ortalıkta. Mademoiselle Blanc trende Et Quarante oynardı. İlkin kazanıyordu. Ancak sonra şansı ters döndü. Bir akşam yüklü bir miktar para kaybettiğini hatırlıyorum. Ancak ondan da kötüsü, Un Beau Matin prensi ortadan kayboldu. Dipnot. Un Beau Matin, Fransızca günün birinde. Atlar ve araba da onunla birlikte. Kısacası her şey bir anda itip gitti. Otele gırtlağına kadar borçlanmıştı. Mademoiselle Selma, parantez içinde, Barberini adını bırakıp birdenbire Mademoiselle Selma oluvermişti. Son derece umutsuz bir durumdaydı. Otelde ağlayıp feryat ediyor, sinirinden üstünü başını paralıyordu. Aynı otelde kalan Polonyalı bir kont vardı. Parantez içinde seyahate çıkan bütün Polonyalılar konttu zaten. Üstünü başını paralayan ve ojeli güzel parmaklarıyla tıpkı bir kedi gibi yüzünü tırmalayan Mademoiselle Selma'nın o hali Polonyalı konta dokunmuştu. Oturup konuşmaya başladılar ve Mademoiselle Selma akşam yemeğine yatışmıştı. Akşam olunca kont kolunda bir hanımefendiyle kumarhaneye geldi. Mademoiselle Selma her zaman olduğu gibi yüksek sesle kahkahalar atıyordu ve o anki tavırları eskisinden çok daha rahat ve özgürceydi. Bir anda rulet masasına gelince kendine yer açmak için diğer oyuncuları omuzlarıyla kenara iten o hanımefendilerden biri oluvermişti. Bu hareket o tür kadınlar arasında sık görülen bir şeydi. Bunu fark etmiş olmalısınız, değil mi? Ah, evet. Gerçi üzerinde durmaya değecek bir konu değil. Elit insanların rahatsızlığından dolayı buralarda pek ileri gidemiyorlar. Neticede her gün en az 1.000 rublerik banknotu rulet masasında bozdurabilenlerden değildiler. Bozduracak banknotları kalmayınca masadan çekilmeleri isteniyordu. Mademoiselle Selma'nın hala bozduracak banknotları vardı. Ancak eski şansı kalmamıştı. Dikkatinizi çekerim, bu tür kadınların şansı kumarda hep yaver gider. Olağanüstü güçlü iradeye sahiptirler. Her neyse, hikayenin sonuna geldik artık. Bir gün kont da tıpkı prens gibi ortadan kayboluverdi. Ama Mademoiselle Selma rulet masasına tek başına gelmeye devam ediyordu. Bu defa yanına sokulup kolunu uzatacak kimse çıkmadı. 2 gün içerisinde her şeyini kaybetti. Son Louis d'Or altını da masaya koyup kaybettikten sonra başını kaldırıp etrafına bakındı ve hemen yanında duran, kendisini dikkatle ve oldukça öfkeli bakışlarla seyreden Baron Burmerhalm'ı gördü. Mademoiselle Selma bu öfkeyi fark etmemiş olacak, yaklaşıp yüzünde o meşhur gülümsemeyle barondan kendisi için kırmızıya 10 Louis d'Or'luk altın koymasını istedi. Baronesin şikayeti üzerine bir daha kumarhaneye girmemesini bildiren bir uyarı aldı. Bütün bu küçük ve alakasız detayları nereden öğrendiğimi merak ediyorsanız söyleyeyim. Bunları Mademoiselle Selma'yı hemen o gece arabasıyla Rutenburg'dan Spa'ya kadar götüren akrabam Bay Fider'den duydum. Şimdi hatırlayacak olursak, Mademoiselle Blanc generalin karısı olmak istiyor. Muhtemelen gelecekte kumarhanenin güvenlik görevlilerinden önceki yıl aldığı gibi bir uyarı almamak için. Şimdi artık oynamıyor. Çünkü anladığım kadarıyla oynayanlara faizle para veriyor. Bu çok daha garantili ve karlı bir iş. Hatta talihsiz generalin bile ona borçlu olduğundan şüpheleniyorum. Belki de Grox da öyledir. Kim bilir, belki de ortağıdır. Siz de takdir edersiniz ki düğüne kadar baron ve baronesin karşısına şu veya bu şekilde çıkmaması gerekiyor. Kısacası onun durumunda biri için bir skandaldan daha kötüsü olamaz. Siz onlarla berabersiniz ve davranışlarınız bir skandala yol açabilir. Hele de onun her gün generalle kol kola ya da Bayan Polina ile beraber milletin içinde dolaştığı bu günlerde. Şimdi anladınız mı? Hayır, anlamıyorum diye bağırırken masaya öyle bir vurdum ki garson bir şey mi oldu diye panik içerisinde koşarak yanımıza geldi. Gözü dönmüş bir vaziyette, söyleyin bana Bay Esley dedim. Madem tüm bu olanlar dolayısıyla da Mademoiselle Blanc de Comminges'in ne mal olduğunu biliyorsunuz, neden hiç olmazsa beni, generali Veya en önemlisi, hepsinden de önemlisi, onunla kumarhanede ve milletin arasında kol kola dolaşan Bayan Polina'yı daha önce uyarmadınız. İnsan nasıl böyle davranabilir? Sizi uyarmamı gerektirecek hiçbir sebep yok. Çünkü hiçbir şey gelmezdi elinizden, diye istifini bozmadan cevap verdi Bay Esley. Hem ne diye uyaracaktım ki onları? General, Mademoiselle Blanc hakkında belki de benden daha fazla şey biliyor. Ama hala onunla ve Bayan Polina ile ortalıkta geziniyor. General talihsiz bir adam. Dün gördüm. Mademoiselle Blanc beraberinde de Grox ve şu bücü Rus prensiyle. Harika bir atın üstünde dört nala giderken bizim general kahverengi bayağı bir atın sırtında peşlerinden gidiyordu. O sabah bana bacaklarının sızladığını söylemişti. Oysa ata binişi iyiydi. Birden aklıma onun tamamen kaybetmiş bir adam olduğu fikri geldi. Bununla beraber bu beni ilgilendirmez. Ayrıca Bayan Polina ile tanışmam şerefine daha yeni nail oldum. Ama yine de parantez içinde Bay Ashley kendi oyununa geldi. Daha önce de söylediğim gibi sizi severim ama bazı konularla ilgili soru sormanıza izin veremem. Ayağa kalkarak yeter dedim. Her şey gün gibi aşikar şimdi. Bayan Polina, Mademoiselle Blanc hakkında her şeyi biliyor. Ancak Fransız'dan ayrılamadığı için mecburen Mademoiselle Blanc'la da gezmeye katlanıyor. İnanın bana başka hiçbir şey onu Mademoiselle Blanc'la aynı ortamda bulunmaya ve barona ilişmemem için mektupla benden ricada bulunmaya zorlayamazdı. Lanet olsun, ne içinden çıkılmaz bir bela. Ancak Mademoiselle de Comminges'in generalin nişanlısı olduğunu, ikinci olarak ise Bayan Polina'nın onun üvey kızı olduğunu ve biri kız biri erkek iki küçük kardeşinin olduğunu, bunların generalin öz çocukları olduğunu ve bu çılgın adamın çocuklarını ihmal edip nafakalarını har vurup harman savurduğunu unutuyorsunuz. Evet, haklısınız. Çocuklardan uzaklaşması, onları sahipsiz bırakması demek. Onlarla kalsa onları korur ve büyük ihtimalle servetinin hiç olmazsa bir kısmını kurtarabilirdi. Evet, bu konuda da çok haklısınız. Ancak yine de, ah şimdi anlıyorum, büyük anne ile neden bu kadar ilgilendiklerini. Kiminle diye sordu Bay Esley. Her gün ölüm haberini bekledikleri ama bir türlü ölmek bilmeyen şu Moskova'daki cadı. Evet, tabii ya. Bütün gözler ona çevrilmiş durumda. Her şey ondan kalacak mirasa bağlı. Mirasa kavuşunca general evlenir. Bayan Polina kurtulur ve De Grox da alacağı ödenecek. Zaten onun için bekliyor burada. Hepsi bu kadar mı? Sırf bunun için mi beklediğini sanıyorsunuz? Bay Esley, bundan fazlasını bilmiyorum deyip inatçı bir suskunluğa büründü. Ama ben biliyorum. Ben biliyorum diye sertçe tekrarladım. O da mirası bekliyor. Çünkü Polina mirastan payına düşeni alır almaz onun koynuna atılacak. Bütün kadınlar böyledir. En mağrurları bile aşağılık bir köleye dönüşebilir. Polina'nın tek yapabileceği tutku ile sevmektir. Başka hiçbir şey bilmez. Onun hakkındaki fikrim bu. Siz bir de onu yalnız başına oturup düşünürken görün. Kaderin elinde tutsak, lanetlenmiş bir bedbahta benzer o anda. Hayattaki bütün felaketleri tadacaktır ve tutkusu. O. Biri mi seslendi bana diye bağırdım birden. Bağıran kim acaba? Birileri Rusça Alex Ivanovich diye bağırdı. Bir kadın sesi bu. Dinleyin. Dinleyin. Bu sırada otele yaklaşıyorduk. Kafeden ayrılalı epey olmuş, farkına bile varmamıştık. Bir kadın sesi duydum. Ama kimin çağırdığını anlayamadım. Rusça konuşuyor. Ha, sesin nereden geldiğini şimdi anladım, dedi Bay Esley. Bir sürü uşak tarafından tekerlekli sandalyede biraz önce merdivenlerden yukarı taşınan şu kadınmış. Arkasından görülen bavullara bakılırsa yeni gelmiş olmalı. Peki ama neden bana sesleniyor? Yine bağırıyor, bakın bir de el sallıyor. Görüyorum, el sallıyor, dedi Bay Esley. Otelin balkonundan Alexey Ivanovich, Alexey Ivanovich, aman tanrım, ne salak herif diye bağırtılar geliyordu. Girişe doğru koşar adımlarla gittik. Hızla çıktım merdivenleri ve kollarım iki yana düştü. Şaşkınlıktan olduğum yerde kala kaldım.